Ayrım 23, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 222. Tullio Galimberti onu duymamıştı bile. Yerlerine geçen son adamların arasında onu duyan kimse olmamıştı. Tullio güçlükle yürüyerek kamyonun arkasında gözden kayboldu. Kara gömlek komutanı öne doğru geldi. General Layers, Albay Ralph'un ve SS yüzbaşının karşısına geçti. Pino tartıştıklarını görebiliyor ve duyabiliyordu. En sonunda Ralph binici kırbacıyla kara gömleği işaret ederek Layers'i susturacak bir şey söyledi. Faşist komutan sol tarafında uzak bir yeri işaret ederek bağırdı. ''Sen oradaki saymaya başla. Her 10. adam bir adım öne gelsin ve sayım baştan başlasın.'' Solda en uzak noktadaki adam bir an durduktan sonra saymaya başladı. ''Bir.'' İki dedi ikinci. Bütün sıra zayıf görünümlü bir adam on deyip tereddüt ederek bir adım öne gelene kadar saymaya devam etti. Bir dedi 11. adam. İki dedi 12. Bir süre sonra Barbareski 8 dedi. İkinci 10. adamın ardından 3. 10. adam da birer adım öne geldiler. Onlara 12 adam daha katıldı ve hepsi toplanan esirlerin önünde omuz omuza duruyordu. Sayım hala devam ederken Pino ayak uçlarındaydı ve General Layers'in Kardinal Schuster ile konuştuklarını hatırlıyordu. Tullio'nun 10 diyerek 15. adam olduğunu duyunca dehşete kapıldı. ''Siz 15'iniz kamyona binin.'' dedi kara gömlek. ''Geri kalanlar hücrelerine dönsün.'' General Layers'e gitmekle Tullio'ya gitmek arasında kalan Pino ne yapacağını bilmiyordu. Ama Layers'e giderse Tullio'nun yakın arkadaşı olduğunu ve direnişte casusluk yaptığı için San Vittore'ye getirildiğini kabul ederse Layers ondan şüphelenmeye başlar mıydı? ''Burada ne yapıyorsun for Arbiter?'' diye sordu Layers. Pino yaşanan bu sahneden öylesine etkilenmişti ki yanına gelip gözlerini ona diken Layers aklından uçup gitmişti. ''Özür dilerim Mon General'' dedi Pino. ''Bir çevirmene ihtiyacınız olabileceğini düşündüm.'' ''Şimdi arabaya git.'' dedi Layers. ''Şu kamyon çıktıktan sonra da arabayı buraya getir.'' Pino onu selamladıktan sonra hapishanenin kapılarının arasından daimlere koşarak bindi. San Vittore'nin dışına park etmiş olan kamyon hareket etmeye başladı. Güneşin ilk ışıkları hapishanenin üst duvarlarına ve kapının kemerine vurmaya başladığı sırada Pino makam aracını çalıştırdı. Tullio'yu ve diğer 14 kişiyi taşıyan kamyon gölgelerin içinde hapishanenin avlusundan dışarı çıktı. Pino arabayı kapıya doğru sürdü. General Pino'nun kapısını açmasını beklemekle uğraşmadı. Arka koltuğa kurulduğunda yüzü kontrol edemediği öfkesiyle doluydu. ''Mon General'' diye sordu Pino. İkisi de orada bir süre öylece oturduktan sonra. ''Canı cehenneme'' dedi Layers. ''Onları takip et, for Arbiter.'' Daimler şehrin içinde ağır ağır ilerleyen kamyonlara hızlı bir şekilde yetişti. Pino generale neler olduğunu sormak istedi. Ona Tullio'dan bahsetmek istedi ama buna cesareti yoktu. Duomo'nun önündeki piazzanın etrafında seyrederken katedralin en yüksek kulesine baktı ve kilisenin alçak kısımlarındaki çörtenler kopkoyu derin gölgelerin içindeyken kulenin güneşe çoktan kavuştuğunu gördü. Bu manzara onu derinden sarsmıştı. ''Mon General'' dedi Pino. ''Konuşmamamı söylediğinizi biliyorum ama o kamyondaki adamlara ne olacağını söyleyebilir misiniz?'' Layers cevap vermedi. Pino azarlanmaktan korkarak aynaya baktığında generalin buz gibi bir tavırla ona baktığını gördü. ''Olacakları senin ataların icat etti.'' dedi Layers. ''Mon General?'' ''Eski Romalılar buna Kırım diyorlar for Arbiter. İmparatorlukları boyunca bu yöntemi kullandılar. Kırım'ın sorunu taktiğin asla uzun süre işe yaramaması.''
''Anlamıyorum.''
''Kırım psikolojik olarak işe yarıyor diye açıkladı Layers. İğrenç bir korku salarak isyan tehdidini bastırmak için tasarlanmış. Ama tarihi açıdan bakarsak misilleme olarak sivillere şiddet uygulamak itaatten çok nefret doğuruyor.''
''Şiddet mi?'' diye geçirdi içinden Pino. ''Peki ya misilleme?'' ''Layers'in kardinali uyardığı şiddet eylemleri mi?'' ''Tullio ve diğerleri de ne yapacaklardı?'' ''General Layers'e Tullio'nun yakın arkadaşı olduğunu söylemek bir işe yarar mıydı yoksa?''
Paralel sokaklarda hoparlörlerden gelen tiz sesleri duydu. Adam İtalyanca konuşuyor, ilgili bütün vatandaşları Piazzale Loreto'ya çağırıyordu. Kara gömlek faşistlerinden iki birlik kavşakta güvenlik çemberi oluşturmuştu. Ama kamyonların ve General Leyers'in aracının geçmesine izin verdiler. Kamyonlar Beltramini'nin taze meyve ve sebze dükkanına doğru ilerledi. Dükkana varmadan kısa bir süre önce durdu, geri geldi ve araçların arka kısımları birçok binanın boş ortak duvarına bakacak şekilde döndü. "Kavşaktan dön," dedi Leyers. Pino tentesi hala yırtık olan meyve standının önünden hızlı bir şekilde geçerken oraya isabet eden bombanın görüntüsü gözünün önüne geldi. O anda Carletto'nun dükkandan fırladığını, kamyonlara baktıktan sonra Daimler'e döndüğünü gördüğünde şok içinde kalmıştı. Pino gaza bastı ve hızlı bir şekilde gözden kayboldu. Kavşağın dörtte üçünü döndüğü sırada Leyers Pino'ya benzin pompalarının üstünde kocaman bir demir kiriş sistemi olan Esso istasyonuna gitmesini emretti. Bir çalışan gergin bir şekilde dışarı çıktı. "Ona deponun tamamını doldurmasını ve buraya park edeceğimizi söyle," dedi Leyers. Pino adama Leyers'in söylediklerini iletince adam general flamalarına baktı ve koşuşturmaya başladı. Hoparlörlerden duyurular yayılmaya devam ederken önce meraklı birkaç Milanolu toplandı ama sonra yeni eklenenlerle birlikte Piazzale Loreto'ya her yönden akın eden yayalar kocaman bir kalabalık yarattı. Kara gömlekler meyve standının batısına 30 metrelik, kamyonların da her iki yönünden kuzeye doğru 45 metrelik ahşap bariyerler koydular. Sonuç olarak kamyonların etrafında oluşan geniş açık alanda bariyerlere yanaşan bir kalabalık birikti. Pino kısa süre içinde burada 1000 belki de daha fazla kişinin olduğunu anladı. Daimler'i Tullio'nun kamyonundan ayıran 150 metrenin ortasında ikinci bir Nazi makam aracı belirdi. Kavşaktan döndü ve durdu. Pino bulunduğu mesafe ve açıdan arabanın içinde kim olduğunu göremiyordu. Piyasaya daha çok insan akın etmeye başladı. Öyle çok ki görüş alanı çok geçmeden kapanmıştı.
"Göremiyorum," dedi General Leyers.
"Non, mon general," dedi Pino.
Leyers durup pencereden baktı. "Tırmanabilir misin?" Bir dakika sonra Pino benzin pompasının üstüne çıkıp alçaktaki kirişlerden birinin üstüne tırmandı. Demir kirişe ve baş hizasındaki ikinci kirişe sıkı sıkı tutundu.
"Görebiliyor musun?" diye sordu General Leyers aşağıdan, makam aracının yanında dikilerek.
"Oui, mon general."
Piazzada toplanmış olan 1500 kişinin başının üstünden net ve engelsiz bir şekilde görebiliyordu. Kamyonlar hala oradaydı ve kapakları kapalıydı.
"Oraya çıkmama yardım et," dedi Leyers.
Pino aşağı baktığında generalin pompalardan birinin üstüne çoktan çıktığını ve elini ona doğru uzattığını gördü. Yukarı çıkmasına yardım etti. Pino kirişe sarılırken Leyers de başının üstündeki çapraz kirişe tutundu. Uzaktaki Dulmo'nun çanları 9 kez çaldı. Hapishane avlusundaki kara gömlek komutanı yakındaki bir kamyonun sürücü bölmesinden aşağı atladı. Faşist esirleri taşıyan kamyonun arkasında gözden kayboldu. Kısa süre içinde 15 esir teker teker meyve standının sağ duvarına doğru omuz omuza, yüzleri gittikçe huzursuzlanan kalabalığa bakacak şekilde yürümeye başladı. Tullio kamyondan inen 7. adamdı. O sırada Pino nasıl olacağını bilmese de ne olacağını seziyordu ve düşmemek için çelik kirişe kollarını sarmak zorunda kaldı. Boş kamyon oradan ayrılırken kalabalık ona yol verdi. Taşıma aracı kısa süre içinde kavşağa varmıştı bile. Kara gömleklilerden şapkalı silahlı adamlar diğer taşıma aracının arkasından atladı ve o araçla meydandan uzaklaştı. Makineli tüfekli faşist komandolar esirlerden en fazla 15 metre uzakta sıraya girdiler. Komünist bir gerilla bir Alman askerini ya da Salo ordusundan bir askeri öldürdüğünde cezası merhamet gösterilmeksizin ivedi bir şekilde uygulanacaktır. Piazzada kuşku dolu fısıltılar dışında çıt çıkmıyordu. Esirlerden biri faşistlere ve atış mangasına bağırmaya başladı. Bu Tullio'ydu.
"Sizi korkaklar," diye haykırdı Tullio, "sizi hainler, Nazilerin pis işlerini yapıyorsunuz ve yüzünüzü saklıyorsunuz. Siz bir avuç dolusu..."
Makineli tüfekler açıldı ve az önce Tullio'nun sesini kesti. Pino'nun arkadaşı merminin etkisiyle geriye doğru savrulduktan sonra kaldırıma yığıldı. 18. Bölüm. Pino atış devam ettikçe ve daha da çok insan yere düştükçe kolunu ağzına kapatarak çığlık attı. Deliye dönen kalabalık dehşet içinde ağlıyor, Piazzale Loreto'nun duvarlarını kan ve et parçasına bürüyen makineli tüfekli adamlardan uzaklaşmaya çalışıyordu. Atış sona erdikten uzun bir süre sonra duvarlardaki kan ve et parçaları akarak 15 şehidin etrafını sardı. Gözleri kapalı olan Pino aşağı doğru kayarak kirişin üstüne ata biner gibi oturdu. Piazzale Loreto'dan gelen çığlıkları sanki çok uzaktalarmış ve boğuklarmış gibi duyuyordu. Dünyanın işleyişi bu değil demeye çalıştı kendi kendine. Dünya böyle hasta ve canavar değil. Rahip R'nin ona daha yüksek bir görev verişini hatırladı ve sonra kendini ölmüş ve ölmekte olanlar için "Selam sana ey Meryem" duasını okurken buldu. Son dizeleydi. "Kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için dua et şimdi ve zamanı geldiğinde."
"Von Arbeiter, lanet olsun!" diye bağırdı General Layers. "Beni duyuyor musun?"
Pino şaşkınlık içinde etrafına ve taş kesen buz gibi yüzüyle hala kirişin üstüne duran Nazi'ye baktı.
"Aşağı in," dediler. "Gidiyoruz."
Pino'nun aklına gelen ilk şey generalin ayaklarını çekerek onu en az 4 metre yukarıdan beton zemine sırt üstü düşürmek oldu. Sonra kendi de aşağı atlayacak, öldüğünden emin olmak için onu kendi elleriyle boğacaktı. Layers bu vahşete izin vermişti. Öylece durup,
"Sana aşağı in," dedim.
Zihninin bir parçasını sonsuza kadar yanmış gibi hissederek söyleneni yaptı. Layers onun arkasından aşağı indi ve Daimler'in arka koltuğuna oturdu. Pino kapısını kapatıp direksiyonun başına geçti. "Nereye Mon General?" diye sordu uyuşuk bir şekilde.
"Onlardan birini mi tanıyordun?" diye sordu Layers. "Çığlık attığını duydum."
Pino tereddüt etti. Gözleri yaşla dolmuştu. "Hayır," dedi en sonunda. "Yalnız daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." General onu dikiz aynasından bir süre inceledikten sonra "Haydi," dedi. "Burada başka işim kalmadı." Diğer Alman makam arabası çoktan dönmüş, kontrol noktasına doğru ilerlemeye başlamıştı ki Pino Daimler'in motorunu çalıştırdı. İkinci aracın arka penceresi açıktı. Albay Rauf'un onlara baktığını fark etti. Gazı köklemek ve Gestapo şefinin arabasına çarpmak istiyordu. Rauf'un arabası Daimler gibi değildi. Rauf'u öldürebilir, dünyayı sonsuza kadar daha iyi bir yer haline çevirebilirdi.
"Onlar gidene kadar bekle," dedi General Layers.
Pino Albay Rauf'un şehrin içinde kaybolmasını bekledikten sonra Daimler'i çalıştırdı. "Nereye Mon General?" dedi yeniden. Tullio'nun onu öldüren mermilerle savrulmadan önce infazcılarına hiddetlenişi gözünün önünden gitmiyordu.
"Hotel Regina," dedi Layers.
Pino o yöne doğru yol almaya başladı. "Mon General, cesetlere ne olacağını sorabilir miyim?"
"Karanlık çökene yakınları gelip alana kadar orada kalacaklar."
"Bütün gün mü?"
"Albay Rauf, Milano'nun geri kalanının, özellikle de gerillaların Alman askerleri öldürüldüğünde neler olacağını görmesini istiyor," dedi Layers.
Kontrol noktasından ayrılırlarken.
"Vahşi aptallar. Bunun Alman askerlerini öldürmek isteyen İtalyanların sayısını arttırmaktan başka bir işe yarayacağını görmüyorlar mı?" "Sen Von Arbeiter, Almanları öldürmek istiyor musun? Beni öldürmek istiyor musun?"
Pino bu soru karşısında şaşkına dönmüştü ve adamın zihnini okuyup okumadığını merak etti. Ama başını iki yana salladı. "Non, Mon General. Ben de herkes gibi barış ve huzur içinde yaşamak istiyorum." Nazi savaş yetkilisi sessizleşip düşüncelere daldığında Pino Gestapo karargahına geri döndü. Layers aşağı indi.
"3 saatim var," dedi.
Pino onu bekleyen görevden çok korksa da Daimler'den çıktı ve gamalı haç kol bandını çıkardı. Yeni çanta mağazasına gitti. Ama orada çalışan kız babasının Albanese bavullarına gittiğini söyledi. Pino dericiye girdiğinde içeride yalnızca Michele, Albert dayı ve Greta yengenin olduğunu gördü. Dayısı onu görünce hızla tezgahın arkasından fırladı.
"Hangi cehennemdeydin sen? Meraktan deliye döndü."
Eve gelmedin dedi babası. Ah Tanrı'ya şükür döndün.
Greta yenge Pino'ya baktıktan sonra neler oldu diye sordu.
Pino bir süre tek kelime bile edemedi. Sonra gözyaşlarına hakim olarak Naziler ve faşistler San Vittore'de bombardımana misilleme olarak Kırım yaptılar deyiverdi. 15'i bulana kadar her 10. erkeği aldılar. Sonra onları Piazzale Loreto'ya götürüp makineli tüfeklerle tarayarak öldürdüler. İçlerinden biri gözyaşlarına boğuldu. Tullio'ydu.
Albert dayı ile babası beyninden vurulmuşa döndü.
Bu doğru olamaz dedi Greta yenge. Başka birini görmüş olmalısın.
Oydu dedi Pino ağlayarak. Tullio çok cesurdu. Onları ateş etmek üzere olan adamlara bağırdı. Onların korkak olduğunu söyledi. Ve ah Tanrım bu korkunçtu.
Albert dayı kendini kaybeden Greta yengeye sarılırken Pino da babasının yanına gidip ona sarıldı.
Onlardan nefret ediyorum dedi Greta yenge. Kendi insanlarımdan nefret ediyorum.
Greta yenge sakinleşince ben gidip annesine söyleyeyim dedi Albert dayı.
Güneş batana kadar Tullio'nun cesedini alamaz dedi Pino. Cesetleri gerillalar Almanları öldürdüğünde neler olacağına dair bir uyarı olarak teşhir ediyorlar.
Domuzlar dedi dayısı bu bir şeyi değiştirmez. Yalnızca bizi güçlendirir.
General Leyers de öyle söylüyor.
Öğle vakti Pino, Hotel Regina'nın önünü ve hemen yakınına park etmiş olan Daimler'i görebilecek şekilde La Scala'nın merdivenlerinde oturuyordu. Kederden uyuşmuştu. Karşı caddedeki büyük Leonardo heykeline bakıp aceleci adımlarla geçip giden yurttaşların konuşmalarını dinlerken yine ağlamak istedi. Herkes yaşanan vahşetten söz ediyordu. Aralarından birkaçı Piazzale Loreto'nun artık lanetli bir yer olduğunu söylüyordu. Bütün olanlar zihninde canlanıp durdukça Pino da onlarla aynı fikirde olduğuna karar verdi. Saat 3 olduğuna Leyers en sonunda Gestapo karargahından çıktı, arabaya bindi ve Pino'ya yeniden telefon santraline sürmesini söyledi. Pino santralin önüne park edip Leyers'i beklerken Tullio'yu düşündü. Merhametli gece çökmeye başlamıştı. Pino arkadaşının cesedinin artık teslim alınabileceğini ve gömülmek üzere hazırlanabileceğini düşünerek biraz olsun rahatladı. Saat 7'de general telefon santralinden çıktı, makam aracının arka koltuğuna oturdu ve Dolly'nin evine dedi. Pino Dolly'nin Via Dante'deki evinin önüne park etti. Leyers Pino'ya kilitli valizini taşıttı. Lobideki koca karı gözlüklerinin arkasından gözlerini kırpıştırdı ve önünden geçip Dolly'nin dairesine giden merdivenleri çıkarlarken arkalarından havayı kokladı. Anna kapıyı açtığında üzgün olduğu her halinden belliydi.
''Geceyi burada mı geçireceksiniz general?'' diye sordu Anna.
Hayır dedi Leyers. Dolly'yi akşam yemeği için dışarı çıkarmayı düşünüyorum.
Dolly bir elinde kokteyl bardağı ve üstünde sabahlığıyla koridora çıktı.
Harika bir fikir dedi. Bütün gün evde oturup seni beklemekten fenalık geldi Hans. Nereye gidelim?
Köşedeki şu yere dedi Leyers. Yürüyebiliriz. Buna ihtiyacım varmış gibi hissediyorum.
Durdu ve sonra Pino'ya baktı.
''Sen burada kalıp yemek yiyebilirsin Vorarbeiter. Geri döndüğümde bu gece sana daha fazla ihtiyacım olup olmayacağını söylerim.''
Pino başını onaylarcasına sallayıp banka oturdu. Mutsuz görünen Anna yemek odasından dışarı çıkıp Pino'yu görmezden gelerek ''Bu akşam ne giymek istersin Dolly?'' diye sordu. General Leyers iki kadının arkasından gitti ve hepsi evin derinliklerinde kayboldu. Bunların hiçbiri Pino'ya gerçekmiş gibi gelmiyordu. Leyers 15 insan o sabah soğukkanlılıkla öldürülmemiş gibi hayatına devam ediyordu. Onun aşağılık biri olduğuna karar verdi. Leyers mermilerin hedefi olan adamlardan son nefeslerine kadar kan fışkırmasını izleyebilir, sonrasında da metresiyle yemeğe çıkabilirdi.
Anna geri döndü ve alışıldık bir ev işiymiş gibi ''Acıktın mı Vorarbeiter?'' diye sordu.
''Per favore, zahmet olacaksa istemem signorina'' dedi Pino Anna'nın yüzüne bakmadan.
Kısa bir sessizlikten sonra hizmetçi iç çekti ve farklı bir tonla
''Zahmet falan olmaz Pino'' dedi. ''Senin için bir şeyler ısıtabilirim.''
''Teşekkürler'' dedi Pino. Generalin valizinin ayağının dibinde olduğunu fark ettiği için hala Anna'ya bakmıyor ve kilit açmayı biliyor olmayı diliyordu.
İçeriden yükselen boğuk sesler duydu. Layers ve metresi tartışıyorlardı. Başını kaldırdığında hizmetçinin gittiğini gördü. Bir kapı sert bir şekilde açıldı. Dolly Pino'nun oturduğu koridordan geçti. "Anna!" diye seslendi. Anna hızla yemek odasına, oradan da oturma odasına geçti. "Efendim Dolly." Hizmetçi Dolly'nin Almanca söylediklerini anlamış olacak ki hemen odadan çıktı. O sırada general üstünde üniformasına ait pantolon, ayakkabı ve kolsuz atletiyle çıka geldi. Pino hemen ayağa kalktı. Layers onu görmezden gelerek oturma odasına geçti ve Dolly'ye Almanca bir şeyler söyledi. Dolly ona kısa bir yanıt verdi ve general dakikalarca gözden kayboldu. Bu sırada Dolly kendine bir viski koyup pencere kenarında sigara içmeye başladı. Pino sanki Layers'e dair bir şey o anda gözüne takılmış ama bunu tam olarak da anlamlandıramamış gibi kendini tuhaf hissediyordu. Neydi bu? General geri döndüğünde üstünde yeni ütülenmiş bir gömlek ve kravat vardı. Tek omzunun üstüne ceketini atmıştı.
"Birkaç saate döneriz," dedi Layers Pino'ya yanından geçerken.
Generalle Dolly'nin arkasından bakarken aynı tuhaflığı bir kez daha hissetmişti. Sonra az önceki gömleksiz Layers'i hatırlamaya çalıştı ve "Aman Tanrım," dedi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 232.